Ayrım 6. Bin Hüzünlü Has. Hasan Ali Toptaş. Sayfa 79. Bunları der demez de koşar adımlarla aşağıya inip yeniden ormana daldım. Birbirinin üzerine kapanan yaprak ışırtılarının içinde yepyeni bir alemi keşfetmenin heyecanıyla düşe kalka ilerlerken sağ sola saçılmış küller gördüm sonra. Çalılıkların ortasına fırlatılmış kırmızı fiyonklu beyaz papuçlar, dikenlerin üstüne düşmüş kederli süs iğneleri, dallara takılı kalmış külahlar, yerlerde gezinen yorgun kılıç artıkları ve ne olduklarını bir türlü anlayamadığım eğer örtüsüyle seccade, yüzükle bilezik, tesbihle halhal, kanatla pelerin ya da zırhla küp arasında bocalayan oldukça kararsız ve acayip acayip bir sürü eşya gördüm. Bütün bu saydıklarımın ve sizi bozkırdaki o mahşeri kalabalığın yanı başında daha fazla bekletmeyeyim diye saymaktan vazgeçtiklerimin hepsi ormanın bir köşesine toplanmış değildi tabii. Aralarında uzaklık halinde duran çeşitli zamanlar, bu zamanların içinde de nereden kopup geldiği bilinmeyen belli belirsiz tuhaf bir sis vardı. Yıllar önce dünyanın değişik yerlerinde hurdaya ayrılan, bunların dönemi kapandı diye özene bezene süslenip sessizce açık hava müzelerine kaldırılan ya da kimsenin haberi bile olmadan bir bir parçalanıp başka taşıtlarla başka eşyaların yapımında kullanılan bütün buharlı lokomotiflerin ruhundan oluşmuş dev bir lokomotif, arkasına eklenen vagonlarla birlikte oralarda bir yerde sefere çıkmaya hazırlanıyordu da ciğerlerini yırtarcasına derin derin soluyordu sanki. O böyle gözükmeyen bir istasyonun gözükmeyen yolcuları ve eşyaları arasında soludukça, herhalde püskürttüğü buharlar da önce insanın içindeki gitme arzusunu kamçılayan rayların parıltısını gözden siliyor, sonra salkım saçak gelip her nasılsa ormana dağılıyor, dağılırken renkleri bulandırıyor, şekilleri bozuyor ve işte böyle hiç durup dinlenmeden, neredeyse ormandaki görüntüleri tepeden tırnağa değiştirip kendince yeni yeni şeyler yaratıyordu. Kimi zaman havada uçuşan kolsuz kanatsız bir takım ağaç kümeleri oluyordu bu yarattıkları, söz gelimi. Kimi zaman oradan oraya gezinen avare göller, kimi zaman boşlukta yüzüyormuş gibi gözüken sarhoş karaltılar, kimi zaman korku filmlerinden çıkıp gelmişe benzeyen eciş bücüş yaratıklar, kimi zaman derinliklerinden tüyler ürpertici hırıltılar yükselen kocaman ağzı uçurumlar, kimi zaman da git bitmeyen, üzeri yelkenli gemilerle dolu masmavi, uçsuz bucaksız denizler oluyordu. Hatta bir defasında da elinde baltasıyla oralarda düşünceli düşünceli gezinip duran oduncu bir baba olmuştu. Sonra boncuk gözlü iki çocuğu, "Hadi bakalım işte odun kesmeye gidiyoruz," diye peşine takıp neredeyse benim hızıma eşit bir hızla ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamıştı bu baba. Tepemizde ortalığı kasıp kavuran ama sizin bildiğiniz güneşten çok daha büyük ve güçlü olan kocaman bir güneş vardı o sırada. Çevremizde olup biteceklerin bilinmezliğinden doğan kulakları sağır edici müthiş bir sessizlik. Bu sessizliğin içinde de merak, korku ve güvensizlik gibi bir takım duyguların hemen her adımda biraz daha ağırlaşan berbat kokuları vardı. Baba bu kokulara bir hayli uzaktı nedense. Önümüze düşen çam dallarına, burnumuzun dibinde bitiveren ağaç gövdelerine, bacaklarımıza sarılan dikenlere ve çığlıklara da uzaktı. Bütün bunların, bunlarla birlikte gördüğümüz bazı hayvanların, tepemizden gelip geçen bulutların, karşımızda duran kayaların, derelerin ve yamaçların yanı sıra kendi ellerine, ayaklarına ve yüzüne de uzaktı hatta. Kalbinin fısıltılarını dinlercesine başını sol omzuna hafifçe eğmiş, dalgın dalgın, nerede daha karanlık bir yer görürse hep oralara doğru yürüyordu. Hem de ısrarla. Ormanın döne dolaşa kördüğüm olduğu noktayı arıyordu sanki. Ve hep orayı düşünüp orayı hayal ettiği için de peşindeki çocukların geçtikleri her yere aman dönüş yolumuzu kaybetmeyelim diye ekmek kırıntıları serptiklerini görmüyordu. Olanca dikkatlerini bu işe veren ve ekmek kırıntılarını daha başka nerelere serpecekleri konusunda kendi aralarında gizli gizli fısıldaşıp duran o boncuk gözlü çocuklar da çevrelerini görmüyorlardı gerçi. Ağaç diplerine yıkılıp kalan tinerci çocukların, ellerindeki naylon torbalarla çalılıklarda yiyecek artığı toplayan iki büklüm ihtiyarların, Ortalıkta aylak aylak gezinmekten usanıp da yok yere birbirleriyle dövüşmeye başlayan işsiz babaların, hazin şarkılarla dolup taşan salaş sokakların, elektronik eşya satılan dükkanların, balık tezgahlarının ve cinnet dakikalarının içinden nemli gözlerle çok uzaklara bakan oğulları kayıp annelerin yanı başından geçip geçip gidiyorlardı. Ya da ahşap balkonların altından, pazar yerlerinin ortasından, piyango bileti almak için uzun uzun kuyruklar oluşturan insanların arasından, film afişlerinin önünden ve mis gibi kokular saçan camları buğulanmış fırınların, içleri şık müşterilerle dolu, bol ışıklı pastanelerin, biracıların, kitapçıların, döviz büfelerinin, çay bahçelerinin derken, kolunda sepetiyle yürüyen kırmızı başlıklı bir kız da gelip bu çocukların yanı başından geçti ve bakışları tinerci çocukların yarı baygın bakışlarında yankılanan aç bir kurdun yalana yalana kendisini süzdüğünü hiç fark etmeden sise gömülen yaprak ışırtılarını aralayıp hızla kayboldu. Kolundaki sepetten yayılan kurabiye kokularının içinde ayak sesleri bir süre daha kaldı belki. Kırmızı başlığı bir süre daha göründü ve bu başlığın üzerinde biriken kurdun bakışları oradan uzanıp bana doğru kıpkırmızı, kürek gibi bir dille bir süre daha yalandı ama kız bir daha görünmedi. O kadar yakın olduğu halde o da haramileri görmemişti nedense. Oysa sayıları 40'a varan bu haramiler hemen kırmızı başlıklı kızın geçtiği yerin azıcık yukarısında kalan bir mağaranın ağzına postu sermişler, kılıç gibi uzayıp giden zifiri karanlık bıyıkları, ikide bir boş yere nara atıp duran sarı dişli kocaman ağızları ve çarptıkları her şeyi tuzla buz eden balyoz ağırlığındaki kaba saba elleriyle hem birbirlerine horozlana horozlana önlerindeki altınları sayıyor hem de yüksek sesle sanki söylediklerini yüzlerce yıl uzakta yaşayan bazı insanlara da ulaştırmak istercesine bağıra çağıra konuşuyorlardı. Birkaç adım ötelerinde bekleyen atların sırtından tüten buharlara bakılırsa oraya yeni gelmiş olmalıydılar. Bu, altınları sayan ellerinin arada bir hala kılıç sallıyormuş gibi hareket edişiyle, havada patlayıp duran kahkahaların uzak bir köşesinde yankılanan baskına uğramış kervan çığlıklarından da anlaşılıyordu zaten. Bu çığlıkları aydınlatan ay ışığının amansız kılıç darbeleriyle un ufak oluşundan, bu un ufak oluşun içinde yıkılan atların kanlı kişneyişlerinden ve bu kişneyişlerin orasına burasına sığınmaya çalışan bir takım karaltıların çaresizliğinden de anlaşılıyordu. Belki altınları güç bela sayıp küplere doldurduktan sonra haramilerin yorgun düşen gövdelerini birer köşeye atıp uyuyakalmalarından da anlaşılacaktı ama başlarındaki adam buna fırsat vermedi. Gök gürültüsünü andıran sesiyle onlara dönüp çabucak hazırlanmalarını emretti. Böylece mağaranın ağzını sihirli birkaç kelimeyle kapatan haramiler, başlarındaki adamın kafasındaki yere doğru yeniden yollara düştüler. Sonra hem hemen oracıkta hem de çok uzaklara varınca uzaklarda kalan uzaklardan da çok çok uzaklardaymış gibi gözüken, etrafı binbir şekle girmiş korkulu bekleyişlerle çevrili büyükçe bir saraya ulaştılar. Hatta ulaşır ulaşmaz da kapı önlerinde kilitli birer kapı gibi dikilen eli mızraklı muhafızlara, burçlardaki okçulara, hangi köşeye gizlendikleri bilinmeyen gözcülere, ortalıkta uzak diyarlardan gelmiş yorgun tacir ya da acemi hokkabaz kılığıyla dolaşan muhbirlere ve arada bir karşılarına çıkan yılışık suratlı hizmetkarları aldırmadan dosdoğru içeriye daldılar. Zaten hükümdar yatağının ayak ucundaki kızlardan birinin ağzından dökülen büyülü kelimelerle dolup taşan sarayın içi ormanın içine saçılmış gibiydi o sırada. Ve ilk bakışta artık neyin içeride, neyin dışarıda kaldığı pek belli olmuyordu. O kadar ki sayıları 40'a varan bu haramiler 40 at, 40 bıyık, 40 ağız ve 40 baş belası halinde paldır küldür birbirine açılan geniş geniş saray avlularını geçip de rengarenk halılarla kaplı salonun ortasında cirit atmaya başladıklarında kızın anlattıklarını hayretler içerisinde dinleyen hükümdar bile sanki haramiler dışarıdaymış gibi hiç kılını kıpırdatmadan kollarını başına yastık edip öylece uzanmış ve yalnızca gözlerini hafifçe kısıp belli belirsiz bir mırıltıyla "Kulaklarımda nal sesleri yankılanıyor sanki." demişti. Kız Bir an için karşılarında pervasızca at koşturan, kılıçlarını sıyırıp havada daireler çizen ve estirdikleri rüzgarla salondaki tülleri kat kat uçuşturan haramilere bakıp usulca gülümsemişti o böyle söyleyince. Göz ucuyla gülümsemişti ama. Yanaklarından gelip geçiveren pembelikle ya da yüzüne vuran kalbinin görünmezliğiyle gülümsemişti. Ardından da gözleri, aklı ve dili harami kılıçlarının ağzında iyice bilenmişçesine daha keskin kelimelerle hükümdara daha başka şeyler anlatmaya başlamıştı. Bir yandan da dönüp dönüp sarayın içindeki ormana bakıyordu anlatırken ve ağzından dökülen kelimeleri ormanın ruhuna batırıp çıkarıyormuş gibi öne arkaya doğru neredeyse gözyaşlarını kendi içine akıtan kederli bir gül edasıyla hafifçe sallanıyordu. Onun zarif gövdesiyle birlikte gizli bir ibadeti yerine getirircesine sarayın hemen her köşesinde uğuldayan ağaçlar da sallanıyordu sanki. Ağaçlarda asılı gibi duran kandiller, kandillerin aydınlattığı tepeler, tepeleri örten her biri birbirinden değerli halılar, halılardaki motifler ve motiflerdeki renkler de sallanıyordu. Bütün bunların yanı sıra duvarları süsleyen rengarenk çiniler de tabii. Gölgeleri hükümdarın yüzüne düşen kervanlarda. Bu kervanların gelip geçtiği çöller de, çöllerdeki geceler de, oradan oraya gidip gelen hizmetkarlarla bu ihtişamın, bu karmaşanın ve bu zaman yığınının göbeğinde kendi serüvenlerini yaşayan uzun kuyruklu, alacakaranlık tilkiler de. Görünüşe bakılırsa o sırada kız anlattıklarını can kulağıyla kendisi de dinliyor, bazen kendi anlattıklarına kendisi de şaşırıyor, kendisi de heyecanlanıyor, kendisi de korkuyor, hatta zaman zaman hükümdarın bel bel bakan yüzünü, yanı başında oturan öteki kızı, sedirlere sıralanıp birbirlerini dirsekleye dirsekleye kendisine hayranlıkla dinleyen cüceleri, kapı arkalarında bekleyen dilsizleri, tepelerin tepesinde uçmaya başlayan halıları ve onları yakalamak için dağ bayırda demeden koşuşturup duran hizmetkarları orada yüzüstü bırakıp anlattıklarının içinde kaybolup gitmeyi de arzuluyordu belki ama bunu bir türlü başaramıyordu. Seslendirdiği kelimeler daha dudaklarının sıcaklığından kopar kopmaz orada gördüklerinin şeklini, tadını ve rengini alıyordu çünkü. Ve böylece o hem her şeyi en ince ayrıntısına kadar uzun uzun anlatmış hem de hiçbir şeyi anlatmamış gibi oluyordu. Başka bir deyişle zavallı kızcağız hiç farkına varmadan kendi kelimelerinin içine hapsoluyordu yani. Ve hiçbir zaman anlatılmakta olan dünyadan öte başka bir dünyaya kaçılamayacağı için de belki bir daha hiç belleklerden silinmemek üzere oraya hükümdar yatağının ayak ucuna bağlanıyordu. Bu bağlanışla birlikte havada savrulup duran kelimeler de giderek özgürleşiyorlardı sanki. Kimi zaman yaratık çıldırmış bir sürüsü oraya buraya gibi saldırıyorlardı söz gelimi. Yalnızca hatta düpedüz zıvanadan kalmayıp özgürleşmekle de çıkıyor. Bu bir yanılsama kimi zaman kalbine değil sessizliğin olabilir gerçeğin gürül gürül ta kendisi. Karma karışık evet işitilmedik ahenkle bir akıp hafifliyor. Kimi zaman da sarayı sarayın içindeki ormanın içine evet çökertecekmiş gibi heybetiyle olanca ağırlaşıyorlardı. Ve her şey kelimelerden de artık. Kelimelerden de sessizlik, kelimelerden kız, kelimelerden kakül, kelimelerden gerdan, kelimelerden hükümdar, kelimelerden şarap testisi, kelimelerden saray, kelimelerden bakışlar, kelimelerden duruşlar, kelimelerden esneyişler, kelimelerden kelimeler, kelimelerden derken ben birbirine açılan saray avlularına çıkıp çıkıp kendimi defalarca gene o duvarları çinilerle süslü salonda kızın 3-5 adım yakınında buldum ama sonunda oradan uzaklaştım. Uzaklaşırken rüzgar kanatlı atlarını atlayıp herkesi bir şeylerin pençesinden kurtarmaya giden yardımsever cengaverleri, kıskançlık nöbetine tutulmuş üvey anneleri, ateşlerin kucağında oynaşan semenderleri, ağızlarını açıp harıl harıl adam arayan yedi başlı canavarları, bir yerden canları pahasına aldıklarını bir yere gözlerini kırpmadan veren iyi yürekli haydutları, gözlerinden yaş yerine ağladıkça mücevher dökülen kurbağa suratlı kızları, yıllar önce uçurulan kafasını düşmana vermemek için hala koltuk atlarının altında gezdiren kahramanları, yüzleri yeni soyulmuş patates gibi parlayan köseleri, uzun tırnaklı cadıları ve elindeki lambayı merakla ovuşturup duran bir delikanlıyı geçinceye kadar, nedense kendimi kızın kelimelerinden oluşmuş, İçinde değişik serüvenlere ait binlerce cümle taşıyan, yüzü virgüllerle dolu upuzun bir cümle gibi hissettim. Bunca ürkütücü şeyin arasında bana benzeyen başka başka cümleleri de peşime takmış, sırf doğru yolu yitirmenin zevkini yaşayabilmek için bile isteye oyalanıyordum sanki. Sonra işte böyle oyalana oyalana belki doğru yolu yitireceğim diye başkalarının doğru yollarından, o yardımsever cengaverlerin atlarını sürüp gittikleri çok uzak yerlerden, oralarda açılıp kapanan, içleri çeşitli yaratıklarla dolu uçurumlardan, vadilerden, çöllerden, çölleri örten gecelerden, bu gecelerin öteki ucundaki sarp dağlardan, dağlarda yaşanan günlerden, aylardan ve yıllardan da geçerek sonunda büyük bir düzlüğe geldim. Kayalıkların dibinden başlayıp yavaş yavaş ufka doğru genişleyen, oldukça sakin bir yerdi burası. Kendi çizgilerinin içinde uyuyakalmış gibi gözüken ağaçların uzaklığına, insanların hayal gücünü harekete geçiren kıpırtıların yokluğuna ve bu yoklukla birlikte ortalıkta dolaşan sessizliğin oraya buraya takıldıkça yırtılıp parçalanan gevşekliğine bakılırsa, orman da tıpkı benim gibi bu noktada oyalanıyordu sanki. Ama onunkisi bir oyalanıştan çok şeklini düzlüğün şeklinden almış, içi o güne dek yaşanan çeşitli ölümlerin yankılarıyla dolu kocaman bir ölüme benziyordu. O kadar ki artık ben gördüklerim karşısında bir adım daha atamamış, ne yapacağımı bilememiş ve orada rastladığım bir taşın üstüne oturup hüzünlü gözlerle hiç kıpırdamadan bu ölümü seyretmeye başlamıştım. Bir yandan da o sırada taşın üstünde birdenbire taş kesilip ölümü seyretmekle aslında ölüm beni bulamasın diye onun şeklini aldığımı düşünüyordum. Sonra vazgeçtim bu düşünceden. Daha doğrusu böyle düşünmemek için bir süre yüzümü yerde yatan sararmış yapraklara, havada dolanıp duran kara kara bulutlara, kayalıkların birbirine ulanan hareketsizliğine ve ufuktaki yel değirmenlerinin ıssızlığına çevirdim. Birazcık kıpırdamış ve bir an içinde olsa ölüme meydan okumuş oldum böylece. Olmasına oldum ya, bu yalnızca benim içimi rahatlattı tabii. Düzlükte yaşayan ölümün o yere göğe sığmayan kocaman hareketsizliğinde hiçbir değişiklik yapmadı. Tam tersine ben yüzümü çevirip sağa sola baktıkça daha da derinleşti oradaki ölüm. Yel değirmenleriyle kayalıklar arasında kök salıp daha da yerleşti. Daha da genişledi. Ve sonunda gözlerimin önüne serilmiş devasa bir ölüm haritası gibi öylece kala kaldı. Öyle ki artık onun yüzüne bakıp o anda ölümün binlerce şeklini görebilmek mümkündü. Kurumuş ağaçların bulunduğu köşede salgın hastalıkların pençesinde inleyen çok eski şehirler var gibiydi söz gelimi. Ve ben birazcık dikkat edince pencerelerin gerisinden bakan akmış gözlerin dağınık ışıltılarını, bu ışıltıların önünden gelip geçen karaltıların mecalsizliğini, sokak ortalarında yükselen ceset harmanlarını ve bu harmanların kimi zaman yamru yumru yüzlerce baş, eğri büğrü bacak, kol ve kaburga seli halinde sırıklarla itile itile çukurlara yuvarlanışını belli belirsiz de olsa seçebiliyordum. Sonra bu çukurları kapatıp evlerine dönen bir deri bir kemik kalmış insanları, şehirlerin değişik semtlerinden yükselen çığlıkları, duvar diplerinde emekleyen iniltileri, sımsıkı sürgülenen kapıları ve göz göz yanan ateşleri. Belki daha beri de metal birer küheylan gibi şahlanıp birbirlerinin tepesine çıkan ya da şiddetli bir gürültüyle kafa kafaya tokuşan otomobiller, otobüsler ve iri yarı kamyonlar olmasa bu şehirlerdeki konuşmaları da işitip kim bilir neler öğrenecektim ama tekerleklerin dibinde debelenip duran bacaklar, şarampole fırlamış kanlı gövdeler ve camlardan sarkan incecik boyunlarla kırmızı kırmızı titreyen eller buna engel oluyordu. Hele bir de ölümle hayat arasında sıkışıp kalan o beti benzi uçmuş yüzlerle akık arasına karışmış kocaman gözler, göçmüş alınlar, fışkırmış beyinler, durup durup seyiren omuzlar ve nereden geldiği kestirilemeyen benzin, kan ve yalnızlık kokulu bebek fınlamaları vardı ki onlara bakacağım diye zaman zaman düzlüğün öteki noktalarında beliren ölümleri bile gözden kaçırıyordum. Gerçi bunda biraz da o ölümlerin payı vardı. İlk bakışta hiç mi hiç ölüme benzemiyorlardı çünkü ve onların rengini alan soluk benizli insanlar da sanki ölmemiş gibi ya isteksiz isteksiz gülerek birbirleriyle saçma sapan şeyler konuşuyor ya inanılması güç bir hantallıkla sevişiyor ya günlük hayatın tek düzeliğini aksatmaktan korkarcasına hep aynı saatte işlerine güçlerine gidiyor ya da fırsat buldukça bir köşeye çekilerek kabarık sönen gevşek bir et yanı halinde horul horul uyuyorlardı. Hem de gece gündüz demeden, avurtlarını tıpkı bir körük gibi şişire şişire öyle çok uyuyor, kalkıp ellerini yüzlerini yıkayınca öyle uykulu bakıyor, kapıları uyuşuk uyuşuk açıp sokaklara çıkınca öyle uykulu adımlarla yürüyor ve içlerinden geçen herhangi bir şeyi söyleyecekleri zaman kafalarını kaşıya kaşıya öyle hımbıl kelimeler seçip öyle uykulu cümleler kuruyorlardı ki, artık ister istemez sokaklara, meydanlara ve evlere milyonlarca kişinin uykusundan oluşan kapkalın bir uykunun ağırlığı çöküyordu. Çökünce de zencefil kutusundan at arabasına, küfeden tırmağa, kılıçtan kolyeye, divitten kitaba, sudan çiçeğe, sandıktan tasa, fese ve sese kadar akla gelebilecek ne var ne yoksa bu ağırlığın altında kalıyordu tabii. Ve hemen hemen her şey görünürlüğünü biraz yitiriyordu. Limanlarda bekleyen köle dolu gemiler, güverteden eğilip aşağıya bakan elleri kamçılı iri kıyım tacirlerle birlikte biraz görünür oluyordu söz gelimi. Etrafı yırtık pırtık dilencilerle çevrili camiler biraz görünür oluyordu. İçi titrek mum alevleriyle aydınlatılmış kiliseler biraz görünür. Rengarenk gürültülerle dolup taşan alacakaranlık bedestenler biraz görünür. Sırtını yamaçlara yaslayıp şehre ve insanlara bulutların üzerinden bakan gizemli şatolar biraz. İnce oymalar ve ud eşliğinde söylenen efkarlı şarkılarla süslü ahşap konaklar biraz. Sonra morun tonlarından sıyrılıp lacivert karanlıklara doğru akan dağlar. Sonra bu dağların ardındaki şehirler. Hatta maden ocaklarında ter döken el kadarcık çocuklar, meyhanelerde kucaktan kucağa gezen şuh kadınlar, tembel tembel yatan ovalar, ovalardaki taşlar, hayvanlar ve ağaçlar. Bir bakıma uyku suretinde gözüken bu ölüm şeklinin hüküm sürdüğü yerlerde bir yüzü eriyip gitmiş eşyalardan, yarısı silinmiş hareketlerden, güdük hayvanlardan, eksik cümlelerden ve olmayan heveslerle yaşatılamayan meraklardan oluşup da kendini kendi yetersizliğiyle besleyen çarpık çırpık berbat bir hayat yükseliyordu yani. Sonra işte bu hayat böyle yükselirken bütün bu olup bitenlere fena halde içerlemiş gibi birdenbire zırhından şangır şungur sesler dökülen çılgın bir şövalye çıktı ortaya. Peşindeki adamıyla birlikte tozu dumana katarak geldi. 3-5 adım ötemde durdu. Adamı dediğim adam, titrek bacaklı, uyuz bir eşeğin sırtına binbir güçlükle oturtulmuş, oldukça ürkek, paspal ama vefalı bir gölgeye benziyordu. Mızrağını yere dayayıp uzaklara bakan şövalyenin altındaysa, sağrısından sıcak buhar tüten, yelesi ak köpükler içinde kalmış, şöyle rüzgar özeti gibi heybetli bir at vardı. Bu at, oraya gelip durduğundan beri nedense durduğu yerde duramıyor, burun deliklerini şişire şişire ikide bir ayak değiştiriyor, o ayak değiştirdikçe de yukarıdaki zırhın çeşitli yerlerinden neredeyse iniltiyi andıran bir takım küflü gıcırtılar dökülüyordu. Kulak verip dikkat kesilince kimi zamanda çok uzak bir zamanın derinliklerinde kalmış öfkeli haykırışlara benziyordu bu gıcırtılar. Gözyaşları arasında zonklayan irili ufaklı hıçkırıklara, rengini yitirmiş ihanet fısıltılarına, budalaca sürüp giden sohbetlere, sevişme seslerine, uyuyan milyonlarca kişinin horultusuna ya da kapıların, duvarların ve kalın kalın perdelerle kalın kalın zamanların gerisinden işitilip de bir türlü anlaşılamayan mızmız konuşmalara benziyordu. Öyle ki o sırada bütün bu seslere bakıp zırhın içinde milyonlarca kişinin yaşadığı sanılabilirdi. Dahası bu milyonlarca kişinin sanki çılgın bir şövalye görüntüsü halinde gelip oradaki ölümün karşısına dikildiklerinden hiç haberleri yokmuş gibi, hala zırhın içindeki karanlıkta günlük yaşamlarını kayıtsızca sürdürdükleri, yani hala aptalca şeylere gülüyor, budalaca konuları konuşuyor, boğaz boğaza dövüşüyor, arada bir sevişiyor, işe gidiyor, işten geliyor ya da tencere tabak gürültüleri arasında kaybolan evlerine sürekli girip çıkıyor oldukları bile düşünülebilirdi. Atının üstünde dimdik duran şövalye de sanki onların böyle yaptıklarını biliyormuş gibi içi öteki ölümlerin soğuk yankılarıyla çınlayan düzlükteki ölümün yüzüne biraz da onlar adına bakıyordu zaten. Kendisi fark etmese de duruşu soyluydu bu yüzden. Hem de o kadar soylu, o kadar soyluydu ki ister istemez benim gözüme kimi zaman gülünç, kimi zaman da acıklı görünüyordu. Derken İşte böyle göründüğü sırada başını gacır gucur eğip hiç bilmediği bir şeyi ararcasına önce toprağa, sonra havaya, sonra da doğrulup ufukta hareketsiz duran yel değirmenlerine baktı bu soyluluk. Bakmasına baktı ama aradığı şeyin yerde mi, gökte mi, yoksa bu ikisinin dışında kalan başka bir zamanda ya da mekanda mı olduğunu bilmiyor gibiydi. Görünüşe bakılırsa bunu pek bilmek de istemiyordu sanki. Kafasındaki belirsizlikle ormanın belirsizliği arasında tıpkı bir belirsizlik bilgesi gibi öylece durmuş, arayışını olağanüstü bir coşkuyla sessiz sedasız sürdürüyordu. Üstelik yalnızca zırhın karanlığında parlayan gözleriyle değil, elindeki mızrağı tutuşuyla da yapıyordu bunu. Atının dizginlerini kavrayışı, üzengilere basışı ve soluk alıp verişiyle de. Öyle ki onu tepeden tırnağa süzüyorum derken ister istemez bu arayışa ben de katılmıştım. Taşın üstünde hala saraydaki kızın kelimelerinden oluşmuş yorgun bir cümle edasıyla oturuyor olmama rağmen şövalye ile birlikte yavaş yavaş kıpırdanıp ben de bilinmeyen bir şeyi arıyordum sanki ve hiç kuşkusuz bu kez de belirsizliğin bilgeliğine erişmiş soylular soylusu bir şövalyenin çılgınlıklarıyla dolu yepyeni bir cümleye dönüşüyordum. Belki de böyle hissettiğim için şövalye birdenbire mızrağını hamle konumuna getirip de düzlükte hüküm süren hareketsizliğin derinliklerine doğru amansız bir saldırıya geçtiğinde hemen ben de kalktım yerimden ve o uyuz eşeğin sırtındaki adamın peş peşe gelen uyarılarına, herhalde yırtınırcasına bağırıp bizi sağduyulu olmaya davet ederken sürekli el kol hareketleri de yapıyordu, hiç kulak asmadan palas pandras koşmaya başladım. Nedense önümden giden şövalyenin zırhından dökülmesi gereken şangırtılar benim üstümden başımdan dökülüyordu o sırada. Adım attıkça her yerimden gacır gucur sesler yükseliyor, gövdeme gövdemde olmayan bir zırhın ağırlığı ekleniyor ve işin en ilginç yanı da şövalyenin elindeki mızrak bana benim elimdeymiş gibi geliyordu. Düzlüğü anlaşılmaz bir hırsla soluk soluğa geçip de ufuktaki yel değirmenlerine iyice yaklaştığımızda bu yüzden mi şövalyenin gövdesine o denli sokuldum? Yoksa boşluğu delip giden mızrak gerçekten elimdeydi de onu yavaş yavaş dönerek bize meydan okumaya başlayan o değirmen kılığındaki canavarların kalbine birdenbire saplamayı mı düşündüm? Bilmiyorum. Anımsadığım tek şey yalnızca bir hamlenin başlangıcı. Sonra kendimi derin bir uçurumun dibinde sırtüstü yatıyorken buldum. Tepemde savruluşun rüzgarıyla parçalanmış küstah canavar homurtuları vardı sanki ve ben hızla doğrulup kalkacağım yerde nedense öyle tembel tembel uzanmış onlara bakıyordum. Homurtular fırıl fırıl dönüp birer canavar şeklinde gökyüzünün derinliklerine çekilip gidince bu kez de çevremdeki ağaç uçlarına çevirdim gözlerimi. Kargacık burgacık uzanan dallara, dallardan sarkan yapraklara ve bunların gerisinde duruyormuş gibi gözüküp de sessiz sedasız akıp giden bulutlara, belki dakikalara sığan saatler, günler ve aylar boyu durup dinlenmeden baktım. Ayrıntılar kimi zaman insanın aklını başından alacak kadar karmaşık, kimi zaman şaşılacak kadar basit, kimi zaman da rastlantıların olabilirliğinden doğmuş bir takım korkunç yaratıklar ya da gülünç şekiller halinde o kadar heybetli ve büyüleyici görünüyordu ki onların arasında bakışlarımla gezineceğim diye neredeyse doğrulup kalkmaya vakit bulamıyordum. Daha doğrusu kafamın içinde belki yüzlerce kez dirseklerimi yere dayayıp gövdemi havaya kaldırıyor, tabanlarımdan destek alıp doğruluyor, hatta doğrulur doğrulmaz üstüme başıma takılan sararmış yaprakları elimin tersiyle silkeleyip hemen yürümeye başlıyordum ama bunları bir türlü gerçeğe dönüştüremiyordum. Bir yanımla da orada öylece uzanıp sonsuza dek hiç kımıldamadan yatmak istiyordum çünkü. Dahası bu isteği kendime kendi dışımdaki gelişmelerden doğan bir zorunluluk olarak gösterebilmek için sık sık üzerime kocaman bir ağırlığın çöktüğünü ve artık istesem de hiçbir zaman kalkamayacağımı düşünüyordum. Hiç görmediğim ağaçların, diyordum söz gelimi, öteki ağaçların varlığından yansıya yansıya gelip benim bakışlarıma vuran duruşlarının ağırlığı olabilir bu. Masmavi bir sessizlik şeklinde gökyüzünü dolduran işitilmez bir gürültünün ağırlığı da olabilir. Dal uçlarında kırılıp ufalanan, yeşil bir serinliğin içinde gizlenen, sınırları belirsiz bir ormanın ağırlığı da. Ya da o ana dek gördüklerimle daha sonra görmeyi düşündüklerimin bir aradalığı içime sığmıyordur da gövdemle birlikte ruhum yavaş yavaş derken kalktım. Sonra tam da kalktığım yerde hemen oracıktaki yumuşacık otlarla çıtırdayıp duran sararmış yaprakların üzerinde dev bir böcek gördüm. Gövdesi neredeyse bir insanınki kadar vardı bu böceğin. Benim az önceki halimi taklit edercesine sırt üstü yatmış, bir yandan güçlükle başını kaldırıp kaldırıp kubbemsi karnına bakıyor, bir yandan da hiç kuşkusuz doğrulup kalkabilmek için acınası incelikteki bacaklarını oynatıp duruyordu. O anda ona yardım etmeyi, yay şeklindeki çizgilerle parsellere ayrılan o çok bacaklı kocaman gövdesini tutup bir çırpıda ters çevirivermeyi düşünmedim değil tabii. Epeyce düşündüm. Ama bu böceğin konumunu değiştirmek için harcadığı çaba o kadar doğal ve saygıya değerdi ki, ister istemez böyle bir müdahaleyle yolunda giden bir şeyleri aksatacağımdan korktum. Hatta o anda karşımdaki çırpınışların çaresizliğine doğru kendimi tutamayıp da küçücük bir adım atacak olursam, böcek sanki birdenbire gövdesinin yetersizliğini fark edip biraz daha acıya gömülecekmiş gibi geldi bana. Böyle bir durumda her şeyin boşuna olduğunu düşünüp bacaklarını oynatıp durmaktan da vazgeçecekti belki. Uçurumun dibinde öylece yatacak, sürekli çevresindeki ağaçların dal uçlarına bakacak ve hiç kımıldamadığı için de gitgide oradaki toprağa, toprağın üzerindeki yapraklara, otlara ve taşlara benzeyecekti. Yavaş yavaş kendisi olmaktan çıkacaktı bir bakıma. Oysa o anda can havliyle çırpındıkça konumunu değiştirip kurtulamıyordu belki ama en azından bu çırpınışlar sayesinde kendisi olmayı sürdürüyordu. Hiç kuşkusuz bu yüzden asla dokunamazdım ona. Dokunmadım zaten. Her şeyi orada öylece bırakıp gene ormanın içinde yaprak hışırtılarını aralaya aralaya yürümeye başladım. Ama bu kez ne yaparsam yapayım artık hiçbir yere varamayacağımın, ormanın sona erdiği noktayı asla göremeyeceğimin ve işte böyle kendi gölgesinin peşine düşmüş meraklı bir ruh suretinde orada burada dolanıp duracağımın bilincindeydim. Belki korkunç ve kavranamaz olan ormanın sonsuzluğu değil, benim bu sonsuzlukta varoluşumdu ama oturup bunu uzun uzun düşünmeye hiç vaktim yoktu o sırada. Ormanı saran kıpırtılar yaprak hışırtıları ile birlikte hem önümden arkamdan hem sağımdan solumdan hem de gövdemin içinden akıyordu çünkü. Ve ben de onların rüzgarına gönlümü kaptırmış nereye gittiğimi bile bilmeden gelişigüzel sürükleniyordum. Kapıların sesi bendim sanki. Yaprak hışırtılarının şekli bendim. Sonra uğultuların nedeni, ormanın ele geçirilemeyen derinliği, karanlık köşelerin kalbi, yamaçların eğimi, tepelerin yüksekliği ya da ağaç gövdelerini saran kabukların kıvrımları arasında uyuklayan gölgelerin görünürlüğü, böceklerin dağınıklığı ve onca bitkinin sıklığını sessizce aralayıp ormana sızan farklı zamanlara ve hayatlara ait bir takım derken, ormandan ancak ormanın içindeyken dışını hayal ederek çıkabileceğimi düşündüm. 6. ayrımın sonu. Sayfa 94.